Ayrım 45.
Sayfa 553. John tesadüfi geçici işler yapıyordu sürekli ve hiç durmadan büyüdüğü o tekstil fabrikasını özlüyordu. Şimdi uzakta erime makinelerinin taktaklarını, dokuma makinelerinin gıcırtısını daha başka dinliyordu. Bu sesler ona melodi gibi geliyordu ve geceleyin onu ninni gibi uyutuyorlardı. Tıpkı denizin gelgi seslerinin denizciyi asla rahat bırakmaması gibi. John kendi isteği dışında bıraktığı mesleğine tekrar dönmek istiyordu. John yol için birkaç kuruş biriktirince annesiyle birlikte bir köy arabasına binip Londra'yı terk etti. İskoçya'ya kadar gitmeyi düşünüyorlardı. Ama yolda paraları bitince sessiz ve güzel York'ta durmak zorunda kaldılar. John orada şans eseri çorap örme fabrikasında iş buldu ve York prensliğinin merkezi olan York'ta birkaç yıl kaldı. Yine dokuma makinesine çalışıyordu. İlk başlarda mutluydu ve etrafta değişmiş olan şeyleri hiç fark etmiyordu. Zor zamanlardı, ekmek pahalıydı. İşçiler etin ve sütün tadını unutmuşlardı. Lanet yıllar diyorlardı John'un etrafındaki insanlar. Tavan arasındaki küçük karanlık bir odada döşeğin üzerinden hiç kalkmayan John'un annesi törensel bir edayla dünyanın sonunun geldiğini söylüyordu. John sonsuz gücü olan Napolyon hakkında deniz ve karada yapılan kanlı savaşlar hakkında kulağına çalınan şeyleri dinliyordu. Fabrika sahipleri kargaşaları, savaşı, devrimi John bu sözcüğün anlamını bilmiyordu. Dinsiz Fransızları bahane ederek zaten korkunç derecede az olan ücretleri daha da düşürüyorlar, işçileri işten çıkarıyorlardı. John annesinin dünya hakkında söylediklerini düşünürken hiç üzülmediğini fark etti. John bir yerlerde savaş olduğuna inanıyordu ama sakin York'ta günler sonbahar yaprakları gibi süzülerek geçmekteydi. John buharlı makinelerle donatılmış büyük bir fabrikaya ilk defa girdi. Büyük makinelerin uyumlu gürültüsünü ilk defa duydu. Bu fabrikalardaki insanlar George Bestrice'in kölelerinden çok daha mutsuzdu. Bu insanlara garip bir şeyler oluyordu. Eskiden diyorlardı işçiler, bizim babalarımız biliyorlardı ki bir kez dokuma tezgahının başına geçerlerse son nefeslerine kadar orada kalacaklar demektir. Fabrika sahipleri ustalığa değer veriyorlardı, beceriye ve işi bilmeye değer veriyorlardı. Ama sonra ne güce ne beceriye gerek kaldı. Ağızları süt kokan çocuklar tecrübeli, becerikli insanların yerlerini aldılar. Bizim için gün günden daha da kötü oluyor. Yakında çocuklara da ihtiyaç kalmayacak. Bizim yerimize makine kılığına girmiş şeytanlar dokuyacaklar ve eğirecekler. İşçi ne yapsın? Ölsün mü? Ne için? Demir yaratıklar, buhar için. Ama yeryüzü makinelere değil insanlara verilmiş. İnsanı Tanrı yaratmış ama insan Tanrı'nın eserine ilişme yüzsüzlüğünü gösterip canlı yaratığın yerine cansız eşyayı geçirmeye çalışıyor. Tanrı'nın insanları bu akılsızlıkları yüzünden cezalandırmaması mümkün değil. Fabrikatörlerin artık iyi işçilere ihtiyaçları kalmamıştı ve şimdi onları işten çıkarıyorlardı. John arkadaşlarının yerine konmuş çok elli, yorulmak bilmeyen, sanki ölümsüz bir gücü olan metal ve ağaç yaratıkları görüyordu. En becerikli, çalışkan insan elleri bile savunmasız, affedilmez derecede zayıf kalıyordu becerikli, tasasızca dönen makine tekerlekleriyle kıyaslanınca. John'un çalıştığı bölümde hemen hemen hiç kimse kalmamıştı. Etrafta yeni makineler korkunç ve ürkütücü bir şekilde uğulduyor, çığlık atıyor ve gıcırdıyordu. Bu makineler işçiye verilmiş bir ceza demekti. Onlar işini elinden aldıklarının açlık ve ıstıraplarına sebep olan cehennem zebanileriydi. İşçileri dini, mistik bir korku sarıyordu. Makinelerin gürültüsünde yakında işten çıkarılacaklarını, aç çocuklarının çığlıklarını, ninilerin işsizliğin getirdiği kötülükler hakkındaki falcılıklarını duyuyorlardı. John, el eğirme ve dokuma tezgahlarını, insan kalabalıklarının gürültüsünü, o eski mutlu günleri hatırlayınca duyduğu çaresiz kin ve acıdan ağlıyordu. Ne yapılmalı? Şeytanın yoksullara karşı gönderdiği bu yaratıkların saldırısını nasıl durdurmalı? Hesapçı fabrikatörlerin makineleri değil insanları tercih etmelerini nasıl sağlamalı? Makineler henüz az sayıdayken ve bebeklik çağındayken birleşelim, onları kıralım. Eğer engelsiz bir şekilde büyüyüp çoğalmalarına izin verirsek onlar insan olacak, biz ise onların köleleri. John çalışmakta olduğu yarı boş bölümde hayaletler, ruhlar görür gibi oluyor, cehennem sesleri duyuyordu sanki. Bir zamanlar işçiler dokuma el tezgahlarının ritminde şarkı söylüyorlardı. Şimdi ise şarkıları buharlı kazan söylüyor, eğirme makinesinin dönen çarkları da ona eşlik ediyordu. Beyinsiz, cansız parazitler diye fısıldıyordu John ve parmaklarını ısırıyordu. John ilk olarak içinde kabaran intikam arzusuyla buharlı çorap eğirme makinesine saldırdı. Fabrikaya bir gün önce getirilen bu parlak dikenli makine John'un yanı başında çalışan 5 arkadaşını işsiz bırakmıştı. Bu 5 işçiyi fabrikadan çıkardılar ve böylece onları açlığa ve göçebeliğe mahkum ettiler. İşçilerden birisi şehir şehir dolaşıp yeni iş arayamayacak kadar ihtiyardı. Bu ihtiyar hayatında sahip olduğu son yeri de kaybettiğini öğrenince kendini nehre attı ve boğuldu. John onun intikamını aldı. Demir yaratık sopanın altında inlemeye başlayınca John'un hissettiği haz güçlü ve sarsıcıydı. ''Görüyor musun?'' diye hırıldayan John makineyi hiç durmadan vuruyordu. ''Ama siz bizden daha güçsüzsünüz. Kan içiciler. Biz sizi kırabiliriz, ezebiliriz, üzerinize tükürebiliriz. Pislik, niye susuyorsun? Hayatımız senin elinde değil mi?'' John yalnız değildi. Makine kırıcıları ordusu büyüyordu. İngiltere'nin her yerinde işçilerin yeni rakibi ve kamçısı olan makinelere karşı saldırı başladı. Makinelere karşı yapılan ayaklanma İngiltere'de fırtına gibi kabardı. Ludistler fabrikatörlerin ve hükümetin uysallık çağrılarını haykırışlar ve tükürüklerle karşılıyorlardı. Papazlar vaazlarını telkinlerle bitiriyorlardı ama bunlar da nafileydi. Sürü artık uslu değildi. Bize eski İngiltere'yi geri verin. Sanayi şehirlerinin sokaklarında çağrılar asılmıştı. Makinelerin kırılması ve işçilerin onların tüm İngiltere'de yasaklanmalarını istemeleri kötü sonuçlar doğuracak. Makineler yabancı ülkelerde kullanıma girecek. Bu da İngiliz sanayi işçisi için çok kötü olacak. Buna cevap olarak işçiler şehir ve fabrika yönetimlerinin pankartlarını yırttılar. Kahrolsun buharlı makineler, el tezgahlarımızı geri verin, bize iş verin diye haykırıyorlardı taleplerini. Kırıcılık buhranı John'u içine aldı. John bir seferinde işçi ve arabacılar meyhanesinde George Mellor'la sohbet etme onuruna kavuştu. Genç işçi Mellor'a tapıyordu. John fabrika arkadaşlarıyla birlikte geceleri şehir katedralinin arkasındaki vadiye gidiyordu. Orada Mellor zenginlere ve tiranlara karşı nasıl kin duyulması gerektiğini Ludistlere öğretiyordu. Mellor'un konuşması basit ama öyle içtendi ki tüm dinleyiciler gözlerini karanlıkta saklayıp işçi sınıfının kaderine sessizce ağlıyorlardı. Mellor'un tahminleri korkunçtu. İşçi çocuklarını bekleyenler korkunçtu. Mellor okur yazardı ve her konuda bilgisi vardı. İşçilere sadece kendilerine güvenmeleri gerektiğini öğretiyordu. Tanrı mahşerde bizim bu dünyada çektiğimiz acıları belki de göz önünde bulunduracak ve öbür dünyada bize nimet sağlayacak. Ama biz yeryüzünde hiçbir şey bekleyemeyiz ve bundan başka hiçbir şeye güvenemeyiz. Mellor yumruğunu sıkıp savuruyordu. Ludistler vadide yaptıkları her günkü toplantılarında marşlarını söylüyorlardı. Hepimiz buraya toplanalım, cesur bir ant içelim. Biz makineleri kıracağız, fabrikaları yakacağız. Mellor bir yerlerden Bacon'ın bir sözünü duymuştu. İşçiler için bu sözün anlamını çözmek oldukça güç olmasına rağmen o bunu sık sık tekrarlamayı seviyordu. Devletin gençlik çağında askerlik bilimi, olgunluk çağında okumuşluk, ihtiyarlık çağında ise teknik bilimler gelişiyor ve insan ürettiği eserden tecrit ediliyor. John Mellor'un düşüncesine katılıyordu. Mellor'a göre makineyi Tanrı değil şeytan göndermişti ve insanlar onu kırarak Tanrı'nın kendilerine verdiği vicdanlarının sesini dinlemiş oluyorlardı. Ludistler yoksulları ölümden kurtarıyorlardı. Tanrı yeryüzünü makinelere değil insanlara vermiş diye öğretiyordu Mellor. Sözleri sonuçsuz kalmıyordu. Gecenin karanlığında yeni dokuma makinelerinin kırılmadığı bir tek gün bile geçmiyordu. Polisin ortalıkta dolaşıp suçluları arama çabaları sonuçsuzdu. İşçiler arkadaşlarını ele vermiyorlardı. Fabrikatörler makinelerine karşı yapılan saldırılar karşısında çaresizdiler. Şafak sökmek üzereydi. Gökyüzü gecenin karanlığına gömülmüştü. Ren'in üzerine güneş doğduktan uzun bir süre sonra Manchester'da gün ağrırdı ancak. İhtiyar John sessiz, sakin ve hüzünlü bir şekilde anlatıyordu. Engels neredeyse onu dinlemiyordu. 1812 yılının kışı diye düşünüyordu Engels. Hükümet bu tarihte ülkeyi kasıp kavuran makine kırıcıları için ölüm cezası veren kanun tasarısını onaylattı. Engels, Byron'ın o unutulmaz konuşmasını hatırladı. Bu şair, bir deha olan Byron, zafer kazanan burjuvaziden nasıl da nefret ediyordu. Şairi isyan etmeye zorlayan hangi duygulardı? Aristokratın orta sınıf fabrikatör kapitaliste duyduğu kin mi, yoksa işçiye karşı duyduğu acıma mı? Lord Byron kışı Londra'da geçiriyordu. Zamanı eğlencelerle, şöhretin acıları ve sevinçleriyle, zihinsel yeteneklerin havaya savruluşlarıyla ziyan olup gidiyordu. Ludistler hakkındaki ölüm cezası kararı onda uyuklayan mücadeleciyi uyandırdı. Londra'nın en karanlık ayı Şubat'tır. Lord Byron oldukça geç uyandı ve odasının sırma perdelerini somurtarak açtı. Dışarısı geceydi. Ama saat ısrarla tam tersini söylüyordu. Şair saatin ve dışarısının monoton delillerini memnuniyetsizlikle kabul etti. Zili çalınca hizmetçi yanan bir mum daha getirdi ve şöminedeki ateşi körükledi. Lord Byron berberden ve tırnaklarının cilalanmasından vazgeçti. Sabah tuvaleti kısaydı. serinletici parfümlü banyosunu yapıp kahvesini içince hafiften topallayarak holün kilim kaplı merdiveninden aşağı doğru koştu. Kapının yanındaki yüzü olmayan şövalyenin üzerindeki çelik askıya alelacele atılmış pelerini aldı ve sokağa çıktı. Merdivenin önünde onu bir araba bekliyordu. Fenerler yakılmıştı. Ama onların kan kırmızı ışığı sesin siyah kabuğunu delemiyordu. Güneş ışınları da aynı şekilde suya değince paramparça olurdu. Arabadan sadece 3 adım ötede karanlık camın arkasındaki mumun titrek alevine karşı elde ettiği zaferi kutluyordu. Her taraftan göz gözü görmez sesin içerisinden nemin körelttiği zil sesleri, gong vuruşları, ikaz eden insan sesleri geliyordu. Görünmez atlar heyecanla kişniyorlardı. Tepedeki sokak lambalarının ışıkları sonsuz uzaklıkta bulunan yıldızlar gibi belirsizce titreşiyordu. Arabacı ve hizmetçi atları dizginlerinden tutup götürdüler. Byron'ın evi ile parlamento binası arasındaki yol en az 3 saat olmalıydı. Toplantının başlamasına daha çok vardı. Şair oturan atlas arkalığına yaslandı, yapmayı düşündüğü konuşmayı rahatça düşünebilirdi. Maalesef bu muhteşem beyleri ikna edebilmem çok zor. Güzel konuşma yeteneğimin okları onların taş alınlarına ve dökme demirden kalplerine dokunduğu an körelip geri dönüyorlar diye düşünüyordu Byron. Ama susmak suçtu. Lord Byron kaşlarını çattı, heyecan, kararsızlık ve kendinden emin olma duyguları birbiri ardına onu ele geçiriyordu. Moralinin sürekli keskin değişimleri altında eziliyordu. Biraz sonra kırmızı kumaşla kaplı yükseltiden daha önce düşünülmüş itiraf edercesine samimi sözler söyleyecekti. Eğer savaşçı yenilgilerden korksaydı zaferi de tanımazdı. Byron tüfeğini kaldırmış emir bekleyen bir askerdi. Kiminle savaşmak istiyordu? Cellatlarla. Kan dökmeyi engellemeye çalışan bir savaş. Araba her dakika görünmeyen arabalarla, insanlarla ve trotuvarların bordürleriyle karşılaşarak yavaş yavaş sesin içerisinde ilerledi. Arabacı sese çaresizce küfrediyordu. Ah seni şeytan sümüğü, ah seni beyinsiz pıhtı, lanet lapa, cadı çorbası, söyle böyle kara bir belayı kim düşünebilir, dinsiz, sihirbaz, Roma papası. Byron Dante'nin cehennemdeki yolculuğunu hatırladı. Benziyor diye gülümsedi. Sis boğucu olduğu kadar orman derinlikleri gibi geçilmez dedi. Güçsüz kalmış ve sesleri boğulan hizmetçiler karanlıkta dolanıyor ve yolu karıştırıyorlardı. Görünmeyen insanlarla konuşuyorlardı. Bu sokağın adı ne? Westminster uzak mı? Aziz üçler neredeyiz? Oh lanet olsun, sola tut, sağa. Ama kim var burada? Tüh lanet olsun, kesimhaneye inekleri götürüyorlar. Tam da zamanını bulmuşlar. Ya nereye? Ne? Öyle bir arabaya çarpmışız ki. Tekerlek nerede? Arabacı nerede? Oh gökyüzü acele edin yoksa insanları öldürecekler diye sabırsızca bağırdı arabadan dışarı bakan Byron. Yoksa Sir kendisini Old Bailey'e götürmemizi mi emretmişti diye hayretle sordu hizmetçi. Lord'un hapishaneye gitmek için acele ettiğini bilmiyordum. Hapishaneye değil parlamentoya. Aslında yoksul halk için her ikisi de aynı anlama geliyor diye gülümsedi Byron. En sonunda yol bulundu. Araba gürültüyle köprüden geçti. Westminster'a parlamentoya en fazla yarım mil kalmıştı. Byron sakindi. Hızla bir inşaatçı edasıyla yapacağı konuşmayı kontrol ediyordu. Konuşması mermer gibi sağlam sözcük bloklarından oluşan ağır ve parlak bir yapıydı. Byron nasıl duyulduklarını ve olası etkilerinin gücünü denemek için bazı sözcükleri sesli bir şekilde söylüyordu. Kısa bir süre önce Nottinghamshire'da geçirdiğim kısa zaman içerisinde her 12 saatte bir yeni bir saldırı olayı gerçekleşti. Oradaki son günümde ise bana bir önceki akşam 40 makinenin kırıldığı haberini getirdiler. Her zamanki gibi saldırı engellemeden yapılmış ve suçlular bulunamamıştı. Ama bu saldırı olaylarının korkutucu sayılara ulaştığını kabul etmek zorunda olsak da bu saldırıların sebebinin şimdiye dek görülmemiş bir yoksulluk olduğunu da reddedemeyiz. Bu mutsuz insanların davranışlarındaki ısrar onları saldırıya itenin sınırsız bir yoksulluk olduğunun delilidir. Bu insanların sayısı oldukça fazla. Bir zamanlar çalışarak dürüst bir şekilde yaşamışlar. Yaptıkları saldırılar her şeyden önce kendileri, aileleri, toplum için tehlikeli. Nottinghamshire'da kaldığım süre içinde şehir ve köyler çok sayıdaki askeri bölüklerin yönetimi altındaydı. Polis ayaktaydı. Yöneticiler yerlerindeydi. Ama tüm bu çabalar sonuç vermedi. Hiçbir olayda hakkında yargılanacak kadar delil olan hiçbir suçlu suçüstü yakalanamadı. Üretime geçen yeni makineler yüzünden işten çıkarılan işçiler tüm saflıklarıyla emekçilerin geçimi ve refahının azınlıkta olan bazı insanların zenginleşmelerinden daha önemli olduğunu düşünüyorlardı. Bu insanlar işçilerin sadece kendi refah düzeylerini değil ama var olmalarını sağlayan koşulların ta kendisini yok etmek için bir araya geldiklerini bize söylediklerinde biz işçilerin refahının, sizin refahınızın, tüm insanların refahının yok oluşunun sebebinin kötü politikalar ve son 18 yıl içerisindeki kanlı savaşlar olduğunu unutabilir miyiz? Kılıç en kötü argümandır ve dolayısıyla da kullanacak en son araç olmak zorunda. Ben şuna da değinmek zorundayım. Endişeli müttefiklerimize hemen yardım etmeye öyle bir alışmışız ki. Oysa bizim kendi ülkemizde yoksulluk içinde yaşayan insanları gökyüzünün veya kilisenin bakımına bırakıyorsunuz. Çok daha az bir miktar, Portekiz'e hediye ettiğiniz miktarın onda biri kadar bir şey, ülkemizde süngü ve dar ağaçlarının narin merhametine gerek bırakmaz. Ölüm cezası. Kanun tasarısının apaçık haksızlığını ve şüphesiz kısırlığını bir tarafa bıraksak bile sizin kanunlarınızda az mı ölüm cezası tehditler var? Sizin ceza kanununuz az mı kan emdi? Gökleri yardıma çağırıp size karşı şahitlik etmesi için daha mı kan dökülmeli? Açlıktan mahvolmuş ve çaresizliğe itilmiş olan halka karşı ilaç kan dökmek mi? Bu insanlardan birini şöyle bir gözümüzün önüne getirelim, tıpkı benim onları gördüğüm halleriyle. Açlıktan çelimsizleşmiş, çaresizlikten dolayı umursamaz, hayata değer vermeyen şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Varoluşunu tehlikeye atma pahasına kendisini çevreleyen çocuklarına ekmek bulamayan insanı düşünelim. Kısa bir süre önce dürüstçe emeğiyle baktığı, geçimini sağladığı, ailesinden kopmuş bir insan. Bu insan şimdi hiçbir suçu olmadığı halde artık ailesine bakamıyor. Bu insanı gözümüzün önüne getirelim. Böyleleri gibi on binlercesi var. Bu on binlerin arasında siz kurbanlarınızı bulabilirsiniz. Bu kurban yeni kanuna göre işlediği suça cevabını vermek için mahkemeye sürüklenecek. John Mellor'dan parlamentonun makinelere, fabrikatörlerin mal varlığına saldırıya ölüm cezası veren kanun tasarısını kabul ettiğini öğrendi. Nerede ve ne zaman öleceğini hiç fark etmez dedi umursamazca John. Fabrikatörler için buharlı kazan bizden daha ucuza mal olacak. Kazan yemek istemiyor. Biz ve ailelerimiz gibi ne üşüyor ne de ısınıyor. Ya biz nereye? Öbür dünyaya. Bizi veba sıçanları gibi yok etsinler. Bizim gibi gereksiz insanları yutan makinelerde icat etsinler o halde. O durumda zenginler için yeryüzü daha geniş ve rahat olurdu ama o zaman da sömürecekleri hiç kimse olmazdı. Haklısın diye cevap verdi George Mellor. Gerektiği gibi konuşuyorsun. Dar ağacı ve süngüler burjuvalara bizimle başa çıkmaları için yardım edecek. Ama bu yoksulun yeryüzündeki hayatını iyileştirmeyecek. Biz ilk günahkarlar değiliz, sonda olmayacağız. Hiç beklenmedik bir şekilde John işten çıkarıldı. İşveren onu tehlikeli bir kışkırtıcı olarak görüyordu. John'un işten çıkarıldığı gün annesi öldü. Nine oğlunu görünce son kez yemek istedi. Yaklaşan ölümün kendisine hiç de yemek yeme imkanı vermediğini bilmiyordu. John işsiz kaldığını ve ekmeğin fiyatına yine yükseldiğini söylemedi. Mahallelinin melek dediği Mellor'un sessiz karısı ölmek üzere olan Nine'ye bir yerlerden rica ederek aldığı bir bardak süt ve bir parça peynir getirdi. Sütü büyük bir zevkle içen Nine dolaşan diliyle köyü oğlunun bilmediği geçmiş günleri anlatıyordu. Nine köylü bir kadındı ve süt onun gözünün önünde çayırları, otlayan hayvanları, pınar ve ormanların şırıltısını canlandırıyordu. Ölüm hırsız gibi kalbin yanına sokuldu ve onu durdurdu. John'un annesi öldü. John uzun uzun ve sessizce kurumuş küçük cılız cesede baktı. Bu vücut kaç kez karnında taşıyıp insan yaratmıştı. John bunu tam olarak bilmiyordu bile. Annesi 10 kez mi yoksa 12 kez mi doğurmuştu? Annesinin nasıl bir hayatı olmuştu? John, onun acılarının bol çeşitli listesine şöyle bir baktı. Hastalıklar, ölüm, dayak, dilencilik. Annesi hakkında bildiği her şey bu kadardı. Tıpkı diğerleri gibi diye düşündü John. Yoksulluğa ve ölüme vergi olarak yaklaşık 10 çocuk vermiş sayısız İngiliz ninelerden biri ölmüştü. Ben babam gibi toprağı işlemek istiyordum. Ama kürek başkasının elindeydi ve beni tıpkı şehir kasabına dana satar gibi strese sattılar. Sadaka dilenmekten utanmıyordum ama bana yardım edecek insanlar bulunmadı. Gece gündüz lokuma tezgahının başında çalışmaya hazırdım ama beni kovdular. Size göre benim hayatım bir çorap örme makinesinden daha ucuz, bana göre ise bir tek pens bile etmez diye düşünüyordu George Mellor'un sözleriyle John ölmüş olan annesinin başında dururken. Annesinin başında 3 gün kaldı. Nereye gidecekti? Ne yapacaktı? Cenazeyi kaldırmak için parası yoktu. İşçiler para toplayıp nineyi kimsesizler mezarlığına gömdükleri zaman John da tavan arasını terk etti ve sokağa gitti. Yine Ludistlere döndü. John'un kini tıpkı diğer yoldaşlarının kini gibi şimdi daha sık olarak sadece makinelere değil onların sahiplerine de yöneliyordu. Polis birçok kez John'u cesurca davranışları ve sözlerinden dolayı dövdü. İsyankar davranışlarından ve fabrikaya saldırmak için yaptığı kışkırtmalardan dolayı iki kez hapiste yattı. Ama delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılıyordu. Ölüm cezası kanunu kabul edildikten sonra York meydanlarında ve pazarlarında siyah korkutucu bir çizgiyle çerçevelenmiş kocaman afişler halkı ludistlerin öncülerini ele vermeye çağırıyordu. Hükümet suçluların kelleleri için 2,000 pound sterlin veriyordu. Bir provokatör tarafından ilk ele verilenlerden biri polisin de adım adım takip ettiği George Mellor'du. John onun infazını göremedi. Hapishane John'u bu korkunç işkenceden kurtardı. John'un arkadaşı ve öğretmeni sakince, basitçe ve erkekçe öldü. Mellor aynı şekilde konuşuyordu. İnfazdan önce kalabalığa dönüp yaptığı kısa konuşma, gözyaşlarıyla, bayılmalarla ve cellatlara karşı savrulan tehditlerle karşılandı. 3 gün geçti. Son kez gözaltına alınmasından sonra John, York'u hemen terk etme koşuluyla serbest bırakıldı. John'un kendisi de seviniyordu buradan defolup gideceğine. Mellor olmadan bu lanet şehirde kalmak istemiyordu. Emniyet müdürlüğünün yanındaki meydanda sabahleyin somut delillerle yakalanmış 8 makine kırıcısını asıyorlardı. John kararsızca titreyerek yürüyor ve dar ağacına yaklaşıyordu. Oradaki ipin kendisi için hazırlanmamış olmasına neredeyse üzülüyordu. Gün berrak ve sessizdi. Sessiz bir şekilde önemli bir iş yaparcasına işçileri asıyorlardı. Dar ağacın etrafına toplanan insanlar ağlıyordu. Ölüme gitmek üzere sıra halinde dizilmiş olan grubun arasından biri aniden dikkatle aşağıya, dar ağacına yakın bir yerde durmuş olan John'a baktı ve birden kayışla bağlı olan ellerini kaldırdı. ''Hey!'' diye bağırdı neredeyse neşeyle. ''Sen Manchester yakınlarındaki resim fabrikasından John Smith değil misin?'' John kendine gelerek yukarıya doğru baktı ama düzenin bozulmasına ve izinsiz gürültü edilmesine kızan cellatlar ölüme mahkum edilmiş adamı yakasından yakalayarak ipe doğru sürükledi ve giderken de başına çuvalı geçirdi. Bu ölümlüyü ona sırasını bekleme fırsatı bile bırakmadan astılar. John dar ağacına doğru koştu. Geç kalmıştı. Onu kovdular. Geçirdiği sarsıntıdan dolayı John'un sesi kısıldı. ''Michael, bu sen miydin?'' diye bağırmak istiyordu ama bağıramıyordu. Cellat döşeme kapıyı saldı ve kapalı beyaz kılıfın altındaki vücudun ayakları destek aracısına boşluğu tekmelemeye başladı. Vücut titredi ve birkaç kasılmadan sonra doğal olmayan bir şekilde gerildi, uzadı ve cansız bir şekilde havada sarktı. John hayatında ilk ve son kez bayıldı. İnfazın bazı izleyicileri ona acıyıp bir evin girişine sürüklediler. John orada kendine geldi, ayakları dolaşıyordu. Hıçkırarak şehrin dışına doğru süründü. Kendisine seslenen dar ağacındaki mahkumun Stress'in fabrikasındaki Michael olup olmadığını asla öğrenemedi. 30 yılı aşkın bir süre geçmişti. Bu arada John çöktü, kamburlaştı, uslanmadı ama suskunlaştı. Adada kendisine bir liman, bir parça ekmek ve mutluluk aramadığı bir tek şehir bile kalmadı ama bulamadı. Fabrika kapılarını artık çalmıyordu. İngiltere'de ihtiyarlara hiç kimsenin ihtiyacı yoktu. Ortalıkta yığınla genç işsiz dolaşıyordu. Bekçi olmasını ise John'un inatçılığı ve gereğinden fazla kambur olan sırtı engelliyordu. Uzun süre yersiz yursuz dolaştıktan sonra Birmingham'da buldu kendini ve bir bıçak atölyesinde iş dilendi.